Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Kalbin Sesi Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Kıymetli hocam, mütefekkir, gazeteci, yazar Mehmet Ali Bulut Bey ile birlikte yeni bir İnsan Tamir Atölyesi programıyla huzurlarınızdayız. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Hocam, hürmet ederim. Nasılsınız, afiyettesiniz efendim?
Önce o senalara layık olmadığımı söyleyeyim. Sen beni sevdiğin için öyle görüyorsun. Buyursam bir söyleyeyim. İnşallah riya için söylemiyorum. Çünkü fazla tevazu da kibirdendir. Tabii. Hakikaten ben o kadar şey değilim.
Yani önce hocam, biz sizi mütefekkir olarak Allah görüyoruz. Niçin? Allah razı olsun. Çünkü siz bu ümmetin, bu coğrafyanın, bu memleketin, insanların meseleleri üzerine düşünen, kafa yoran, fikir üreten bir değerimizsiniz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Şimdi buradan yola çıkarak aslında bugünkü İnsan Tamir Atölyesi'nde şunu sual etmek isterim. İçerisinden geçtiğimiz şu zaman diliminde hocam, Müslümanların, az önce de ifade ettiğim üzere, Müslümanların meseleleri üzerine düşünüyorsunuz. Gerçekten değerlendirmeler yapıyorsunuz, yazılar kaleme alıyorsunuz, kitaplar yazıyorsunuz, sohbetler ediyorsunuz. Peki bugün gönül gündeminizin ilk sırasında yer alan öncelikli mevzu ve mevzular nelerdir? Ve bugün bir yazı yazmak isteseniz ilk olarak hangi derdimize çare bulmak adına hangi konuyu yazma ihtiyacı hissederdiniz efendim? Bunu sormak istiyorum.
Evet, Allah razı olsun. Bugünün temel derdi imandır. Bugün temel problemi imandır. Temel probleminiz imandır. İmandaki zafiyetlerdir, imandır ama iman. Fakat o imana ulaşmaya mani hallerimiz var. Hmm. Yani iman etmemizi önleyen bir takım hallerimiz var. O yüzden de bu soru beni çok etkiledi. Ve hakikaten bugün herkesin, bugünlerde herkesin, bütün Müslümanların, Türkiye'de de, İran'da da, Pakistan'da da, Arabistan'da da İnsanların üzerinde ciddiyetle düşünmeleri gereken bir sual bu, bir soru bu.
Öncelikli meselemiz.
Benim bugün gördüğüm öncelikli meselemiz Müslümanların istiğfar etmeleri meselesidir. Tövbe ve istiğfar etmeleri meselesidir. Bu neden tövbe ve istiğfarı sorsak belki birçok şükür, nankörlük falan diyeceğiz ama ben öyle
bakmıyorum. Neden öncelik tövbe ve istiğfarda? Evet.
Biz bir alışkanlıklar kuyusuna düşmüş durumdayız. Hazlar kuyusuna düşmüş durumdayız. Yani Cenab-ı Hak insana kendi bekasını sağlasın, kendi varlığını tehlikelerden korusun diye bir cihaz vermiş. Hayat hırsı, yaşama hırsı, hayatta kalma hırsı. Hatta bu bir emirdir. Hı hı. İnsanda dört tane hayat mertebesi vardır. Hayvani, bitkisel hayat mertebede dediğimiz şey, bu bitkisel hayat mertebesindeki emri, tek emri hayatta kal komutudur. Cenab-ı Hak her bir canlıya hayatta kalması için, kendini koruyabilmesi için gelen bela ve musibetlere o yaşama sevincini vermiş, yaşama hırsını vermiş, yaşama sarılsın diye. Eğer bu hırs insanlarda olmazsa, yani yaşama hırsı olmazsa, hani zaten insan yaşama sevincini kaybettiği zaman dünya umurunda bile olmaz. Yaşanan hadiseler o hırsı mahvettiğinde dünyanın hiçbir lezzeti kalmıyor. Ama bugün insanı ve Müslümanları helake götürmüş olan şey bu yaşama hırsı ve lezzetidir. Yani yaşamın içindeki lezzetler, hayat ve onu korumak fikri o kadar müthiş bir öncelik kazanmış ki bu cihaz, yani yaşamın, hayatın tadını muhafaza etmek, hayatın lezzetini çoğaltmak, hayatın imkanlarını ve lüksünü ve rahatını çoğaltmak fikri insanda o kadar öncelik haline gelmiş ki özellikle Müslümanlarda يَسْتَحِبُّنَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ayetinden hareketle söylüyoruz bunu. Müslüman olduğu halde, mümin olduğu halde, cennete inandığı, ruhun bekasına inandığı halde, ahiretin hak elmas, dünyanın geçici ve bir cam parçası olduğuna inandığı halde onu tercih ediyor. Bugünün insanı niye tercih ediyor? Çünkü alışkanlıkları, gayri imani veya gayri İslami alışkanlıkları yahut da mübah dediğimiz alanlara aşırı derecede alışmasından dolayı artık farza, tövbeye, istiğfara yanaşabilecek veya imanın kendisinde tesir edebileceği bir hal kalmamış. Bugün müminleri topyekun söylüyorum. Yani kendimi de katarak söylüyorum. Dolayısıyla bugünün mümininin temel derdi önce bir tövbe ve istiğfardır. Şu güne gelinmesine sebebiyet olan hal ve hareketlerinden veya efendim işte lezzet ve haz düşkünlüğünden yahut da işte diyelim ki farzları, takvayı, ittikayı veya efendim işte azimeti terk edip ruhsatlara heves etmesinden ve ruhsatların ile iktifa etmesinden hasıl olan bir alışkanlıklar ummanına düşmüş. Ben buna gaya kuyusu diyorum işte. Gaya kuyusu budur. Yani bu tefsirlerde geçer cehennemden bir kuyu falan değil ama elbette öyledir. Gaya sen içinden çıktıkça, çabaladıkça tekrar içine düştüğün bir kayganlıktır. Ve derin bir kuyudur. Bugünkü Müslümanlar kendi müptelalıklarının, kendi alışkanlıklarının, kendi haz ve lezzet müptelalıklarının içine duyarlandıkları halden bir türlü kurtulamıyorlar. Kurtulamıyorlar. Buradan kurtulmak için muhakkak, yani iman da o zaman işe yaramıyor. Yani alışkanlığın içerisinde ya bu mümin bir adam diyorsun, Müslüman bir adam diyorsun. Bunun imanı niçin buna bunu yaptırtıyor veya niçin bunu bundan alıkoymuyor diyorsun yani. Yani bir Müslüman insan bunu nasıl yapar? Bu şeyin Cat Stevens miydi o şeye sonra Yusuf İslam oldu.
Evet,
o.
Evet,
Yusuf İslam. İlk Müslüman olduğu zaman yani ben bir insan Müslüman ve mümin olduğu halde neden sigara içmeye bırakamıyorum anlayamıyorum demişti. Evet, mümin budur. Ben bu sigarayı bırakamıyorum, alışmışım diyorum ve bırakamıyorum. Bugün bunu, bu sözümü duyacak ve anlayacak ama evet bırakamıyorum diyecek binlerce insan var. Halbuki iman ehli. Halbuki Müslüman, evet. Bir mümin için olamayacak bir şey var mıdır?
Mümkünat
yani,
yok.
Evet, mümkünat yok ama var işte. Dolayısıyla o imanın işlevselliğini, hayat üzerindeki işlevselliğini kaybetmesine sebebiyet veren senin mübah ve ruhsata alışkanlığındır. Bu mübah ve ruhsattaki alışkanlıktan dolayı içeri bir gayya, bir alışkanlık kuyusuna düşmüşüz. Bir gayyaya düşmüşüz ve oradan bir türlü çıkamıyoruz. Bu Müslümanı buradan çıkarmanın temel şartı tövbe ve istiğfardır. Bu ciddi bir şekilde duracak.
Ama nasıl bir tövbe istiğfar?
Tövbe istiğfarı bilirler esasında.
Evet.
Yani şimdi şöyle diyeyim. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah değil. Ben Selahaddin'e bunu yapmıştım. Aklına getireceksin. O fiili düşüneceksin.
Evet.
Estağfirullah diyeceksin. Pişman oldum ya Rabbi. Bir daha yapmayacağım. Cidden de bir daha öyle bir hal ile karşılaştığında titremek üzere estağfirullah diyeceksin. Sonra da bu istiğfarın sende karar kılması için sadaka vereceksin. İstiğfarın kabulü için. O yüzden diyorum ki ayetin sonunda mesela diyor ki fese yul kavna gayya. Vav ileydi galiba. Fe değildi. Çünkü ikisi çok ciddi şey değiştirir. Vese yul kavna gayya diyor. Meryem suresinde. Biz onları gayya kuyusuna atacağız. O zamana kadar mazi sıgasını kullanır. Mesela ve halefe halfun min ba'dihim eda'us salate vettaba'us şehavati ve seyulkavna gayya. Daha önce mesela mazi sıgasını kullanıyor. Sonra orada birdenbire gelecek sıgasını kullanıyor. Yani kim böyle yaparsa, ister Yahudi, ister Hristiyan, çünkü hepsi bu insanlara iman teklifi geldi, mümin yaşadılar. Kim iman ettikten sonra bu lezzetler gayyasına, bu şeyler, alışkanlıklar ve mübahat gayyasına düşerse وَسَيُلْقَوْنَ غَيَّا onu muhakkak şey onlara yönelirse biz onu gayya kuyusuna atacağız. Gayya kuyusu nedir? Didindikçe battığın, battıkça tırmandığın bir kuyu gibidir. Böyle akışkan, yapışkan bir türlü içinden çıkamıyorsun.
Evet.
Bir türlü içinden çıkamıyorsun. Müslümanlar bugün öyle bir kuyunun içerisinde. Bütün dünya Müslümanlar. Onun için ayet diyor ki اِلَلَّذ۪ينَ تَابُوا ancak iman edenler. وَاَمَنُوا önce tövbeyi andı, hı hı. Sonra imanı andı. Çünkü bugünün insanı tövbe etmedikçe iman üstünde karar kılamaz. Önce o, senin imanın sende karar kalabilmesi için senin gönlünü, kalbini, nefsini, içini dışını o vesveselerden, o mübahat lezzetlerinden, tevhide mani olan o hallerden senin kurtarman ve temizlemen lazım ki iman geldiğinde sana sende karar kılsın. Ben Kur'an'ın Mekke'de inmesinin muazzam büyük bir nimet ve büyük bir hikmet olduğuna inanıyorum ki zaten bunu birçok ehli hikmet de anlıyor. Çünkü yani Mekkeli müşriklerin putperestlikten başka bir şeyleri yok. Bunu ortadan kaldırdığın zaman saf, tertemiz, hiçbir şeyleri yok. Ama eğer Kur'an-ı Kerim Kudüs'te veya efendim işte Şam'da veya daha önceki dinlerin gelmiş olduğu bir yerde gelmiş olsaydı, Kur'an'ın getirmiş olduğu kavramlar anlaşılmadan otomatik olan insanların yani Tevrat'tan veya İncil'den alıp bozdukları manayı derhal onların üstüne o kıyafeti giydireceklerdi. Sen İsar'ı bilemeyecektin. İsar nedir? Nedir İsar? Kardeşini kendine tercih etmektir. Ama bunu sen bilemeyeceksin. Yani bilemeyecektin. Kur'an'ın mesela ihsanı bilemeyecektin. Nedir ihsan?
Kenneke
tarahu ve in lem yekun yarahu fe innehu yarake. Dolayısıyla orada büyük bir rahmet vardır. Neden? Çünkü kirli değillerdi. Zihinleri kirli değildi. Kalpleri kirli değildi. Biz bugün bütün Müslümanlar sekülerizmin değerleriyle gayri İslami ve gayri imani telkinlerin altında müthiş kirlenmiş durumdayız. Zihnimiz kirlenmiş. Girişim şeyimiz kirlenmiş, düşünce alanımız kirlenmiş. Yani bir Müslümana buğday elde et dediğin zaman otomatik diyor git ek biç. Yani Allah'ın kudretini dahi onun sünnetullahı ile biz sınırlamış durumdayız ve zihnimizi sünnetullah'tan dolayı Allah'a da sınırlamış hale getirmişiz. Bu işte hep aldığımız seküler eğitim tesiriyledir. Çünkü sebep sonuç ilişkilerine o kadar zorlanmışız ki Meryem'i Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Meryem'den Hazreti İsa'yı var etmesinde ilah sebeplerle izah etmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak halk etti. Fe'alu lima yurittir diyemiyoruz. Muhittin Arabi'nin çok enteresan bir şeyi var. Diyor ki şeriat alimi veyahut da diyelim ki hani çokça bilgiye sahip olan şu alem kitabının bilgisinden çokça almış birisi onunla tegavvül ede ede sonra diyor Allah'ın her şeye muktedir olduğu fikrini zihninden uzaklaştırır ve tevekkül edemez. Bir alim tevekkül edemez. Kimin işidir tevekkül? Ümminin işidir. Çünkü Allah ile sebepler sonuçlar üzerinden bağlanmamıştır. Doğrudan tevhid ve doğrudan Allah ile irtibat halindedir. Bugünün Müslümanlığının bağlantı noktalarının tamamına seküler fikirler ve düşünceler girmiştir. Önce bu halden, bu şirk halinden, bu örtülü şirk halinden tövbe ve istiğfar etmemiz lazım ki iman bizde karar kılsın. Eğer cidden nefesim olsaydı ve bugün yazıyor olsaydım böyle bir güzel makale yazmak isterdim. Önce tövbe edin diye. Önce tövbe ve istiğfar edin. İstiğfarlarınızın kabulü dahi içinde istiğfar edip sadaka vermeniz lazım. Çünkü biz istiğfarımızda samimi değiliz. İstiğfar ediyoruz ama daha istiğfar ederken de aynı şart önümüze çıkarsa ne yaparız diye de tereddüt ediyoruz.
Evet.
Anlatabildim mi? Bu açıdan tam saf ve samimi bir şekilde istiğfar etmek gerekiyor.
O yüzden istiğfar, niyetleri de bir tahsih etmeye ihtiyacımız
evet,
var.
Yani,
tabii.
Yani gerçekten istiğfar ettiğinde kendisinden Allah'a sığındığın şeyi terk etmeyi alacaksın. Ben birçok insan biliyorum. İsim zaten gerekmez. İki ayda bir şeye gidiyor, umreye gidiyor. Umreye gidilmesin şeyinde değilim. Birine dedim, niye bu kadar sık gidiyorsun? Ya günah işliyoruz, gidiyoruz, tövbe edip geliyoruz. Estağfirullah dedim. Estağfirullah. Allah'ı mı kandırıyorsun? Allah'ı mı kandırıyorsun? İstiğfar ettiğin, tövbe ettiğin şeyi bırakıyorsun sen. Sen yine gidiyorsun, orada tövbe istiğfar ediyorsun yer açmak için. Depoda yer boşaltmak için. Öyle mi dedim yani? Bugünün Müslümanı işte bu mantığa ulaşmış. Bu mantıkları tadil etmek gerekiyor. Bak sana ne söylüyorum? Bu söylediğim atmasyon bir şey değil. Sen. Çevrene bir sor. Çünkü bu mesele geliyor. Ben diyor nefsime hakim olamıyorum kardeş diyor. İşte şöyle şöyle yapıyorum. Allah'tan gidiyorum umreye diyorum. İşte bol para veriyorum, sadaka veriyorum. Umreye gidiyorum. Orada hani gidince diyor böyle anandan doğmuş gibi oluyorsun ya. Hayır, öyle bir şey yok. İnnel huda hudallah. Gerçek hidayet Allah'ın hidayetidir dediği gibi gerçek af da Allah'a aittir. Eğer Allah seni affediyorsa sen affolunursun. Ben kendimi affettim. Yahut bu usulde yani sen yaptığın o zaman papazın yaptığından çok farklı bir şey değildir. Papaza gidiyorsun. Papaz efendi ben günah işledim. Kaç kuruş versem temizlenirim. Ver bir $1,000 temizlendin. Bizim temel şeymiş bir de fıkra anlatayım.
Buyurun hocam.
Temel gitmiş, bakmış ya herkes girmiş kuyruğa. Hayırdır demiş ya. Cennet kuyruğuna girmişler. Papazdan cennet alacaklar. Niye demiş? İşte cehenneme düşmemek için. Uyanmış kafası temeli. Gitmiş papaz demiş. Papaz efendi sen cehennemin şeyini tapusunu bana verir misin demiş. Ne yapacaksın? Ben bunu istiyorum demiş. Tamam. Ne kadar istiyorsun? Ya bak Müslüman zaten. $2,000 ver demiş. Ben cehennemin tapusunu veririm sana demiş. Çıkarmış gibi olur. Al. Cehennemin tapusunu vermiş. Bu cehennem tapusu. Kaydını da koy. Şey imzanı da koy. Neyse çıkmış Temel Efendi. Beyler demiş. Ne kuyrukla bekliyorsunuz demiş. Cehennem benim artık özel mülkümdüm. Daha da sizi almayacağım ben oraya. Aha. Cennete gitmekten başka şansınız kalmadı. Yapmayın öyle para pul verip de şey yapmayın demiş. Ondan sonra kimse cennet olmamaya başlamış. Çünkü cennet de cehennem var. Cehenneme gidemeyeceksek cehennem Temel'in özel mülkü oldu. Zaten otomatik cennete gideceğiz. Kimse papazdan cennet almıyor. Sonra gidiyor, diyorlar ki ya papaz anlıyor ne yaptığını. sürekli propaganda yapıyor. Cehennem benim özel mülkümdür, almam ben sizi oraya diyor. Cennete gitmekten başka çareniz yok. Kimse cennet satın almıyor. Sonra gelip işte papaz anlıyor işi. Diyor ki sen bana kaça satarsın? 2.000 lira vereyim, 1.000.000 dolar vereyim, şuna 200.000 dolar derler. Papaz al sen, ben sana 200.000 dolara cehennemi tekrar vereyim. Çünkü ne diyor? Cennet. Aynı işte o noktaya gidiyoruz. Haşasına haşa. Hmm. Allah'tan korkmak lazım. Allah'tan cidden korkmak lazım. O yüzden bugün bir yazı yazsaydım, tövbe istiğfar edin. Ta ki imanınızın işlevselliği artsın. Çünkü dokunamıyor. Sen o kadar kendini günah ile, haz ile, lezzet ile sırlamışsın ki sana iman dokunamıyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in işaretine bakarak ben de söylüyorum. Kendim böyle bir şey söyleyeyim. Diyor ki onlar illellezine tabu ve amenu ve amilu salihati. Ancak tövbe eden, istiğfar eden, işte sana bana söylüyor, gayya kuyusuna düşen Müslümanlara söylüyor. O alışkanlık kuyusu diyorum ben buna. Alışkanlıklar, iptilalar kuyusu. Çıkamıyorsun. Sen çevreni değiştiremiyorsun. Sana bir şey söyleniyor, vazgeçemiyorsun. Ya ben bunu bırakamam diyorsun. Yahu kardeşim, karşındaki şey cennet, cennet ve Allah. Ama sen bırakamıyorsun. İşte görüyorsun, bir yan dindar insan var. Haktır, biliyor şeyi, ahireti biliyor. Ahiretin hak olduğuna inanıyor, iman ediyor, onun için cehd ediyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ama alışmış olduğu bir hali bırakmaktan korkuyor. Çünkü ben yapamam diyor, ben bunu bıraktım, ben sigarayı nasıl bırakayım diyor. Şöyle yapar, niyet ettim Allah rızası için bırakacaksın. Bir zamanlar ben sigara içiyordum. Yani ama her sene Ramazan geldiği zaman baktım beni yoruyor. Ramazan evet. Beni yoruyor, rahatsız ediyor. Ben de şöyle yapardım, Ramazan ayına, bir ay kala, 15 gün kala niyet ettim bayram sabahına kadar sigara içmemeye. Bitti. İki ay sigara içmezdim. İçilmeyebiliyor yani.
Tabii.
Nitekim bıraktığım zaman da masaya koydum. Paketi üstüne de çakmağı bıraktım. Allah'a emanet dedim ve gittim. Bir daha da hiç içmedim elhamdülillah. Eğer gerçekten irade gösterirsen, inandı korkarsan senin başı edemeyeceğin bir şey yok. Ama biz bugün ya acaba ben bıraksam mı yani şimdi ne yapacağım? Bu sigarayı bırakırsam ben şu ne yapacağım? Şöyle ne yaparım? Öyle ne yaparım? Böyle dediğin zaman o tereddüt sende şeyi kırıyor. Yani direnci kırıyor. Direnç kırılınca da tövbe etmiş olmuyorsun. Çünkü istiğfar ettiğimde ben bunu bir daha yapmayacağım demek.
Oradaki evet. Azmı cezmi kastetmek önemli evet. Olan.
Ha, sonra bir de belki yaparsın yine ama oradaki niyetin öyle belki yaparım olursa ya Allah'ımı kandırıyorsun yani. Sümme haşa. Dolayısıyla önce istiğfar ve tövbe, sonra yeniden iman etmek ve sonra ameli salih işlemeye devam etmek lazım ki biz tevhide yeni çıkalım. İçine battığımız daha önce gayya şey diyorum kuyusundan. Gayya kuyusundan çıkabilelim. Bu gayya kuyusu işte bugün sekülerizmin hazlarıdır. Yani tevhid dışı yaşam biçiminin getirdiği hazlardır. Daha doğrusu iblisin önümüze attığı tadlardır. Tadlar ne tadı? Hayat tadı, keyif tadı. Efendim keyif aldık diyor. Bakıyorum ya. Böyle gençler bir daha gelmişler hepsi Müslüman. Abi ne keyifli. Ne dedim yani keyif ne alıyorsun? Nasıl? Ne demek yani bu keyif? Kah kah kah kah kah. Bu mu keyif? Ne olacak yani keyif? Biz buraya keyif yapmaya gelmedik. Burası bir süreçtir. Mevlana Hazretleri öyle diyor. Sen yoldasın güzergahtan. Çıktın Ankara'dan İstanbul'a geliyorsun. Durdun Polatlı'da bir yerde. Neyse neresi o yol boyunca bir yerde durdun. İhtiyacını gidereceksin. Yemek yiyeceksin. Neyse benzinin azalmıştır. Takviyeni yapıp gideceksin. Burası böyle bir şey. Sen şey çıktın. Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisinden çıktın. Babanın sülbünden geçtin, geldin, ana rahmine düştün. Şu anda burası ikmal yeridir. Dünya ikmal yeridir. İkmal edeceksin, sonra berzaha geçeceksin, ahirete geçeceksin ve müntehaya kadar varacaksın. Burası bir ikmal yeri. Sen oturmuşsun, ev kuruyorsun, bar kuruyorsun, hiçbirden bir daha gitmeyecekmişsin gibi davranıyorsun. İşte buna istiğfar etmek gerektiğine inanıyorum, öyle yazardım.
Halbuki bir ağaç altında gölgelenmekten ibaret şu yani, yaşadığımız
evet, evet. Dünya esasında da öyledir. Yani mesela gerçekte de öyledir. Mesela dip akış, bu evrenin içinde kaç türlü zaman var? Mesela dünyamızın zamanıyla dünyanın güneş etrafında bir tur atmasına bir sene diyoruz değil mi? Bir tur atmasına. Saatte 25 bin kilometre hızla gidiyor dünya güneşin etrafında. Saatte 25 bin kilometre hız yapıyor. 25 bin kilometre hızla güneşin etrafında dönüyor. Ve bir tur tamamladığına biz buna bir yıl diyoruz. Güneş, dünya her gün kendi etrafında bir tur atıyor, dönüyor. Buna da biz bir gün diyoruz. Değil mi? Peki, Merkür'de bir gün ne kadardır? Merkür'de bir gün.
Evet,
Merkür'de bir gün, yani güneş, Merkür'ün kendi etrafında dönmesi 82 gündür. Dünya hesabıyla.
Evet.
Neden? Çünkü kendi etrafında dönemiyor. O kadar dehşetli bir çekim altında ki ve süratle gidiyor. Yani bir yılı bir gününden 3-5 saat fazladır. Öyle diyelim yani. Başka bir gezegene gidiyorsun. Mesela adını söyle ya, büyük gezegen
Jüpiter.
Jüpiter 428 yıl dünya yılıyla 428 yılda bir tur atabiliyor. Aldığı saha bu. Şimdi hangi hesaba göre bakacaksın? Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bize bildirdikleri yıl hesaplar dünya hesaplarıdır ve diğerlerini de görecelilik üzerinden bize aktarır. Yani mesela onun katına melekler 50 bin yılda çıkarlar. İşte işler onun katına 1000 yılda çıkar gibi ifadelerle bize Cenab-ı Hak bu kainatın içinde akan zamanın şeylerini veriyor. Mesela diyor ki Allah katında, ya onun katında, Allah demiyor orada, yani onun katında bir gün sizin saydıklarınızda 1000 yıldır. Bunun aslında yine bu evrenin içerisinde bu dip akış zamanıdır. Yani yıldız akış zamanıdır. Dolayısıyla 36 bin yıl geçtiğinde galaktik bir gün geçiyor. Bunu hesap ediyoruz.
Evet.
Aslında hesap ettiğimizde 42 yıl 6 saat yapıyor bir gün. Yani Resulullah bir gün içinde bir gün bile kala, kıyamete bir gün bile kala şöyle bir şey olacaktır diyor ya, o en az 40 yıldır. Çünkü Resulullah'ın verdiği zaman dip akıştır. Yani en alttaki ağır akan saate göredir. Ama bizim dünyamız hızla dönüyor. O yüzden sizin saydıklarınıza diyor. Çünkü dünya saatiyle, dünyanın ibresiyle, dünyanın dönüş hızıyla bir yıl şu kadardır. Merkür'ün dönüş ibresiyle şu bir bu kadardır. Yani her birisinden farklıdır. Dolayısıyla biz şeye bakıyoruz. Yani hani o dip akışına. Dolayısıyla da bir gün kalacaksınız yeryüzünde veya 1,5 gün dediğimizde bu çok net ortaya çıkıyor. 1,5 gün 42 artı 20 64-65 gündür. 65 yıldır pardon. Yani siz 65 yıl, 66 yıl yaşadığınızda yeryüzünde 1,5 gün beklemiş oluyorsunuz. 1,5 gün. Hepsi bu kadar.
Evet.
Hep bütün vaktiniz bu kadar. Bir kelebeğin ömrüne az diyoruz. Bir mevsimlik. Bazen bir haftalık. Hatta mesela bazı tezahürler var. Bir anlıktır. Evet. Senin açısından bir anlıktır. Ama sen o kelebeğin bir hafta yaşaması onun için 70-80 yıllık bir zamandır. Öyle hayatlar var ki bütün zamanlar içerisinde 4 yılda bir ancak gerçekleşebiliyor. Mesela buzullarda yaşayan hayvanlar var. Güneşi görüyor, açılıyor, dölleme yapıyor. Ama üremiyor. Önceki bahar tekrar geldiğinde o şeyden başka bir şey çıkıyor. Yani döllenmiş oluyor. 3-4 senede ancak bir şey verebiliyor, bir yavru verebiliyor. Zaman burada çok izafidir.
Evet.
Ama bizim Cenab-ı Hak bizim açımızdan söylüyor. Sizin dünya yılıyla orada kalmanız en fazla dünya galaktik zaman açısından 1,5 gündür.
Bu zaten hesap gününde, kıyamet gününde işte insana sual edilecek, dünyada ne kadar kaldınız? Yani bir gün ya da çok daha kısa.
Kısa. Ya,
evet. Halbuki bize ne kadar uzunmuş gibi geliyor.
Tabii yani şimdi mesela hayat,
o zaman da telakkisi kadar, de önemli. Tabii, onu da
ne kadar uyudunuz diye sorulduğunda, evet. Mesela diyelim ki kıyamet koptu. Evet. Kıyametin tekrar insanın içinde haşrolunabileceği bir hale dönüştürülmesi. Çünkü Cenab-ı Hak bu kainatı destek kudretiyle çalkalayacak. Cennet ve cennete ait olan da mevat bir tarafa, cehennem ve cehenneme ait olan da bir tarafta. Bu kainatı Allah zıtların birlikleri üstüne koydu. Siyahlar, kırmızılar, siyahlar, beyazlar, gece gündüz, iyi, kötü, şer, hayır ve bu kainatı darul hikmet yaptı. Ki bu sınava bir sınav olsun, bir zaman olsun. Yani geceyi çıkar, sürekli aydınlık. Bir imtihan şey olmayacak. O yüzden mesela bunu ne yapacak? Bu kainatı destek kudretle çalkalayacak. Ve birisi cennet, birisi cehennem halini alacak. İki meyvesi olacak. Ne kadar sürecek bu? Mesela şunu söyleyeyim en basit. İnsanın bu kainatta sahneye çıkarılması ne kadar sürdü? Sahneye sürülmesi. Allah bu kainatı insan için, Adem için var etti. Adem'in buraya gönderilmesi, Adem olarak gelmesi, daha önce mesela insanken Ademiyete dönüşmesi. Bakın baktığınız zaman 14 milyar yıl yani bu evrenin geçmişi. 14 milyar yıl içerisinde insanın görüldüğü zaman 150 bin bilemedin 200 bin yıllık bir zamandır. İnsanın görüldüğü zaman. Ya aynı şekilde bu kainatın tekrar içinde insanın cennetini yaşayabilecek hale getirmesi de bizim zamanımıza göre 14-15 milyar yıl alabilir. Ama Allah için kün feyakundur. İza ara şeyen anya kulaktır. Kün feyakun. Oldu. Der ve oldu. Ancak bu tedricidir. Mesela ne diyor bir ayet-i kerimede? Cenab-ı Hak gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Haşa. Hem bizim diyor 6 gün. Zaaf mıdır bu? Hayır. Eşyanın kabiliyeti bu emri almaya kabil değil. Yani ol dediğinde emre itaat ediyor. Fakat sana Cenab-ı Hak bir çocuk verdiğinde 9 ay 10 gün sonra ancak kucağına alabilirsin.
Böyle bir tedrici.
Bir tedricilik ve eşyanın tabiatı, yani bu tahkir edilen toprağın emri almadaki kabiliyetsizliğinden dolayı şer çıkıyor. Zaman çıkıyor. Çünkü onu hemen yapamıyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu geçici bir dünyadır. Biz biliyoruz bu süreç, gelmişiz buraya 3-5 gün kalacağız ve gideceğiz. İkmal yapıyoruz. Benzinini alacaksın, camını sildireceksin, arabanı rahatlatacaksın. İşte kendini yiyip içeceksin, namazını kılacaksın, devam edeceksin. İstanbul'a gitmen gerekiyor. Öyle.
Evet. Hocam çok teşekkür
ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı
olsun. Gerçekten çok bereketli ve yine tefekkür dünyamıza dokunan, zenginleştiren bir sohbet oldu. Güzel notlar alıyoruz. Evet. İzleyicilerimizden, dinleyicilerimizden de bu manada çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle bu zaman mefhumunu belki bir başka programda da yine konuşuruz ama
çok mühim bir mesele.
Kitaplarınız arasında zamana böyle daha çok vurgu yaptığınız ya da zaman üzerine meseleleri kaleme aldığınız eser tavsiyesinde bulunur mu?
Ben kitaplarımda mümkün mertebe bilgi vermekten kaçındım tabii bugüne kadar. Yaptığım biliyorum şu. Çünkü elimizde Kur'an var. Elimizde sünnet, Resulullah'ın sünneti var. Cönkler halinde bilgiler var. Fıkıh var, kelam var, akide var. Efendim ehli hikmetin oluşturmuş olduğu, ehlullah'ın önümüze koymuş oldukları hikmet deryalarından toplayıp önümüze koydukları sayısız kitaplar var. Bizim bilgiye ihtiyacımız yok. Bir bilgiye ihtiyacımız varsa biraz kainat bilgisidir. Yani kainat bilgisine ihtiyacımız var. Ona vurgu yapıyor. Ben insanların bakış açılarını değiştirmeye çalışıyorum kendimce.
Çok güzel.
Ben derdim bu. İşte. Çünkü bugünün Müslümanının bir yerinden kalkıp şöyle düşünmesi lazım. Niye bu Kur'an, bu sünnet, bu bilgi birikimi, bu hikmet beni bu hale düşmekten alıkoymadı? Buna bakması lazım. Ben bunu yapıyorum. Yani şöyle diyorum, haşa. Yani Kur'an gericilik kitabıdır. Buna hiçbir ehli insaf evet diyemez. Hatta şeytan bile diyemez. Bu Müslümanlar, Türkler, Farslar zaten adam değildir. Bunlar bir şey yapamaz. Haşa, bu da yalandır. Tabii. Çünkü Arap'ın kurduğu Endülüs medeniyeti ortada. Fars'ın kurduğu sayısız şeyler ortada. Medeniyetler ortada. Müslümanlar, Türklerin Müslümanlık adı altında, Müslümanlık şemsiyesi altında kurdukları Selçuklu başlı başına bir medeniyet tasarımıdır. Müthiş bir şeydir. Selçuklu çok katılımlı millet uygulamasının ilk şeylerinden birisidir. İlk modern uygulamalardan bir tanesidir. Türk şeydir, başkandır. Yani yöneticidir. Fars idarecidir, başkandır. Ve halk Arap'tır. Halife de şeydir. Yani halife Arap'tır. Başbakan Fars'tır. Ve hükümdar Türk'tür.
Selçuklar'da.
Hiç problem olmamıştır. Dünyanın ilk modern üniversitesini kurmuşlar. Dünyanın ilk siyaset usullerini oturtmuşlar. Dünyanın ilk, mesela diyelim ki sulama sistemleri var ya şimdi şehirlerde. İlk bunu mesela Anadolu'da bunu yapılmıştır. Tokat'ta ve Selçuklu eseridir yani. Selçuklar ilk defa mesela şehirde su şebekesi kurmuşlardır. İlk ciddi medeniyet uygulamasıdır. Siz Türkler de medeniyet kuramazlar diyemiyorsunuz. Diyemezsiniz.
Tabii.
Yani madem bu Kur'an gelişmeye mani değil. Madem ki bu milletler bu Kur'an'ı anlayıp bundan medeniyet çıkarmaya ehildirler çünkü örnekleri var. O zaman bugünün insanının ters yaptığı bir şey var. Bu nedir?
Bu nedir?
Ben bunu kendimce tespit ettim. Çok basit bir örnekle vereceğim. Mesela bilgisayarınız var. Bilgisayarın içinde Q tanımlanmış. Q klavye tanımlanmış. Yani diyor ki buna, bu bilgisayarı Q ile yazabilirsiniz diyor. Hani Q klavye var, F klavye var, evet. A klavye var. Müslümana biz bu batı jargonu altında, batı felsefesi, düşüncesi, batı kelamı, öyle diyeyim, batılı hayat tarzı bizi de alışkanlık haline getirerek bugün insanına Q'yu tanıtmış. Daha doğrusu Q ile yazmaya zorluyor. Halbuki sen F'sin.
Evet.
Sana fıtratına F tanımlanmış. Ama sen Q ile yazıyorsun. Sen bilgisayarında tanımlı olan F klavyeye rağmen sen Q'yu bağlayıp yazarsan seni seviyorum dediğin zaman küfür gibi gelir. Çünkü ekrana başka bir şey çıkacaktır. İşte iki temel meselemiz bu. Bir, ya biz o F'i değiştirmemiz lazım. Çağ ile irtibat kurabilmemiz için. Haydi bu değiştirmeye hakkımız yoktur. Biz Müslümanız elhamdülillah. Yahut da tarzlarımızı değiştirmemiz lazım. F tanıtılmış bir insana, bir bilgisayarın işletim sistemini F'e göre ayarlaman lazım.
Yani Q olarak tanıtılmış.
Evet. Bir bilgisayar. F tanıtılmış hani.
Evet.
F, biz Müslümanız elhamdülillah. F tanıtılmış Türk'üz. Çünkü F şimdi şu demektir. Q klavye ne demek? Şu 8 parmağın altında kalan harflerle kendi medeniyetinin esaslarını yazabilecek olmalısın. Esas budur. Klavye budur. Bir felsefedir. Bu yaşam biçimidir. Yani şu harfin altında, şu 8 parmağın altında anne olacak, baba olacak, nene olacak, dayı olacak ve senin hayat hikayenin içini, özünü oluşturan İslam olacak, medeniyet olacak, kendin olacaksın. Bunlar yaz, bunlar da bu 8. Evet. Klavye dediğimiz budur. Q klavye İngilizce düşüncesinin bir ürünüdür ve İngilizce kelimeleri esas alarak, İngilizce kelimeleri esas alarak bu 8 harfin altına onlar konulmuştur. Ama F'te bir mümin, bir Müslümanın hayat anlayışını verebilecek kelimeler, yani Türk anlayışına göre diyoruz. Belki Arap'ın başka bir şey olması lazım. Kendine göre bir şey oturtması lazım. Anlatabildim mi? Harfler. Klavye dediğimiz bir medeniyet algısının oluşturduğu kelimelerin 8 parmak altında olmasıdır. Bizim bu 8 parmağın altında yazdıklarımız bizim hayat hikayemizi vermiyor. Çünkü Q ile yazıyoruz. Ve bu gide gide mantaliteni, düşünce tarzını, neyi öncelemen gerektiğini söylüyor sana. Yani sen bu kelimeleri öncelediğinde felsefen değişecek. O yüzden mesela diyorum ki bugünün insanına, hani ben bunu benzetme olarak söyledim. Yani anlaşılsın diye söyledim. Evet. Biz müminiz, Müslümanız elhamdülillah. Ama kullandığımız malzeme, yani kendimizle ilişki kurmak için kullandığımız malzeme seküler. Yani Q. Dolayısıyla da biz kendimizle irtibat kuramıyoruz. Kur'an'ımızla irtibat kuramıyoruz. Hatta Kur'an'ı kavramları dahi sekülerleştiriyoruz. O yüzden işte. Ben şuna karar verdim. Beyni değiştireceğim. Değiştiremezsin. Zihni değiştireceğim. Evet. Zihni değiştirdiğim zaman şablonu değiştiriyorsunuz. Zihin şudur. Yani bu bilgisayarın nasıl karşılık vereceğini tanımlayan bir yazılımdır. Mesela klavyede var. İşte Q yazıyorsun. A neyse. Burada klavyede kaç harf var? Kaç tuş var? Kaç tuş var? Herhalde 50-60 tane tuş var. Evet. Bu tuşların her birisine basıldığında ekranda ne görülmesi gerekiyorsa onu tek tek tanımlaman lazım. Mesela ben burada A'ya bastım. Bunun A'ya, buradan şöyle A'ya basınca A harfi böyle gidip orada yapışmıyor. Ne oluyor? Burada bir düğmeye basıyorum. Şuradaki düğmeye basar gibi. Bir miktar elektrik salıyorum. Bu bir miktar elektrik gidiyor. Bir yere varıyor. Yazılım ona diyor ki şu kadar elektrik gelince şunu yaz. Daha önce tanımlamışsın. Bu kadar elektrik gelince bunu yap. Şu kadar elektrik gelince bunu yap. Şu kadar elektrik gelince bunu yap. Bunu siz tanımlamazsanız bir işletim sistemine bilgisayarla hiçbir halt edemez. İnsan dahi zihni olmadan ve oluşmadan bir halt yapamayacak bir bilgisayardır. Aklınız size. Bu kısadır, bu uzundur der. Bu kırmızıdır, bu sarıdır, bu yeşildir der. Bununla ne yapacağınızı, aklınız size söyleyemez. Akıl bir okul bağlantı noktasıdır. İlişkilendirme ve kıyaslamadır. Ne diyor? Bu bundan uzundur, bu bundan kısadır, bu sarıdır, bu seridir, bu yeşildir, bu kırmızıdır, bu da dayıdır, bu abidir, bu nenedir, bu sevgilidir, bu eştir, bu... Bunları tek tek sana tanımlayacaksın. Tanımlanmamışsa sen anlayamazsın.
Evet.
O açıdan diyorum ki bizim insanımızın zihnini yeniden kurmamız gerekiyor. Ben bunu yapıyorum. Alıyorum kardeş. Kendi yetişme tarzına bak. Ne yapmışsın? Bir büyük şehirde çalışırken, İstanbul büyük şehirde çalışırken bir meseleye şahit olmuşum. Çok ilginç gelmişti. Zaten beni ayıktıran şeylerden bir tanesi de oydu. Bir yere parça, yanlış hatırlamıyorsam, kırmızı bir şey döşemek gerekiyor. Yani kırmızı bir işte fayans mayans döşemek gerekiyor. Gittim, başlamışlar. Baktım pembe, bordo arası bir şey. Ya dedim, ben hatırlıyorum bu meseleyi. Çünkü koordinasyona da katılıyordum. Bunun kırmızı olması lazım. Usta dedi, abi işte kırmızı. Dedim, abi bu kırmızı değil. Abi bu kırmızı. Ya yapmadın, bu kırmızı değil dedim. Sen çağırdın birkaç ustaya. Tabii usta şey bilmiyor, orada çalışanlar. Dedim, bu kırmızı mı? Dediler, yok usta, bu kırmızı değil, bu pembedir, bordodur, bir şey söyledi, kırmızı değil. Ya dedi, ben bunu kırmızı biliyorum. Yani onu kırmızı tanımlamış. Bu bilinebilir bir şeydir. Ama sen kavramları öyle tanımlayabilir misin? Yanlış bir kavram zihnine konuyor. Sonra aklın, sen ona karşılaştığın zaman bir karar veriyorsun. Mesela diyelim ki, hani Allah çokça diyor ki, zan ile hareket etmeyin. İnne ba'da zanni ismin ve la tecessüs.
Amin.
Şimdi zan ile hareket etmemek ne demek yani? Ne demek? Zan ile hareket etmek neden sakıncalı bulundu? Halbuki insan illa kendisindeki yargılarla karar verir.
Tabii.
Öyle değil mi? Sen kendi yargılarla. Diyorum ki Selahattin kardeş nur yüzlü, temiz, yakışıklı bir adamdır. Biz der ki işte ya, o kadar yakışıklı değil. Niye benim yakışıklı dediğimi o yakışıklı demedi? Ne oldu ki? Çünkü onun yakışıklık gramajlarıyla benimki birbirinden farklı zihnimizde kullandığımız ölçüler. Peki bu ölçülerin bir kalibresi olmayacak mı? İşte bugün Müslümanlar kalibre edilmiş, edilmemiş yargılarla, duygularla birbirine bakıyorlar. Çünkü Kur'an hayatlarımızın içinden çıkmış durumda. Kur'an ile ancak kalibre edebilirsin sen zihnindekini. Yoksa herkes kendine göre bir yargıya varır. Herkes kendindeki yargılarla. Peki senin bu yargılar oraya konulurken annenin sana doğru yargı öğrettiğini nereden bileceksin? Veya zihnine doğru program yüklendiğini nereden bileceksin? İşte ben o programları değiştirmeye çalışıyorum. Evet. Her alanda. İtikatta da dahil. Çünkü programını hakikaten tevhid üzerine kurmazsan Kur'an'ın sana söylediği seni şey yapmaz, bağlamaz. Hadis o yüzden çok mühimdir. Kur'an daima hükmü mutlaktır. Yani sen oradan kaçabilirsin, buradan kaçabilirsin. Hadis onun etrafını çevreler. Yani buradan kasıt budur diye. Hikmet ehli onu da daha da daraltır. Tam maksat talep edilen budur diye. Yani fıkıh da onun için lazımdır. Gide gide daraltır insana bu ayetten ne anlaman gerektiğini. Önce sünnet söyler sana.
Evet.
Sonra fukaha söyler sana. Sonra ehli hikmet söyler. Sana bir şey verirler. Bu ayeti böyle anla diye. Eğer bu sizin zihninizde tanıtılmamışsa siz kendi nefsinizin tilkasından konuşursunuz ve yaparsınız ve o da sizi işte gayaya götürür. Allah, o yüzden ben insanların mümkün mertebe doğru mantıkları, doğru Kur'an'ı kullanmaları için oradan girişiyorum. Kardeşim, doğru yerden bakmıyoruz. Hadi gel buradan bir bak diyorum. Hı-hı. Kalk bir de buradan bir bak. Ruhun deşifresi odur ki sen onu, onun tanıtımına çok emeğin geçti. Allah razı olsun kitabın tanıtımına. O kitap birçok insanda hayat algısı değiştirdi. Ha, ruhun deşifresi, ruh deşifre olmaz. Ben kasten öyle isim verdim ona. İşte rüyayla vermiştim. Şimdi ruhun deşifresi öyle, fard-ı bir sinha öyle, alfabe öyle. Hepsi
Allah razı olsun.
İnsanın bakış açısını bulunduğu yerden, farklı bir yerden bakmasını sağlamaya yöneliktir. Çünkü elimizdeki Kur'an her şeye yetecek bir kitaptır.
İnşallah. Bir dahaki programda biraz şu ruhun deşifresine daha geniş bir şekilde ele alıp siz de uygun görürseniz konuşalım isterim.
Eyvallah.
Çok teşekkür ederiz Mehmet Ali Bulut Hocam. Çok sağ olun. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da ve Erkam TV YouTube kanalımızda Mehmet Ali Bulut Hocam'la birlikte bir İnsan Tamir Atölyesi programının da burada sonuna gelmiş oluyor. Hepinize sıhhat, afiyet, huzur içerisinde bereketli, güzel günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.